Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamdan Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 23 Hazar 1399, Hicri Kamer'e 27 Rebiyus Sani 1442 ve Miladi 13 Aralık 2020 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Abbas Karaşçı ile Irak gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, sağlık bülteni ve İran'ı gezelim ve görelim ve son olarak Yaşam Anahtarları isimli görüşme programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani önceliğin ekonomik savaşta dar gelirli aileleri desteklemek olduğunu belirtti. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde yanlış anlaşılma giderildi. Almanya ve Fransa Tahran Büyükelçileri İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'da koronavirüs ölüm vakaları azalmaya devam ediyor. İlham Aliyev Minsk grubunu eleştirdi. Ve Irak Başbakanı'nın Türkiye gündemi açıklandı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik savaş şartlarında hükümetin önceliğinin toplumun zayıf ve dar gelirli kesimlerine desteklemek ve genel refahı artırmak amacıyla temel ürünlere tedarik etmek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün hükümetin Ekonomik Koordinasyon Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada ekonomik savaş şartlarında hükümete mevcut yaptırım baskısına rağmen halkın geçim sorunlarını hafifletmeye çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı iç piyasadaki dalgalanmaları kontrol etmek ve temel mallerin görevli fiyatlarının da artmasını ve enflasyonu önleme ve toplumda nispi refah sağlamanın İran hükümetinin önemli hedeflerinden olduğunu vurguladı. Ruhani sözlerinin devamında fiyatların kontrolü için dağıtım ve fiyatlandırma alanında bütünleşik bir sistem çerçevesinde şeffaflık oluşturulması ve müfettişlerin sahadaki faaliyetinin de öneminin altını çizdi.
İslami Şura Meclisi Milletvekilleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tefrikacı sözlerini kınadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Perşembe günü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de Karabağ Savaşı zaferi dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni sırasında İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alan Aras Irmağı ile ilgili bir şiir okudu. İslami Şura Meclisi Milletvekilleri pazar günü genel kurul oturumunda yaptıkları ikazlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tefrikacı sözlerini kınayarak şöyle dediler: Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü koruyan devletlerdir ve sınırlarına yönelik her türlü müdahale yersizdir. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam saatlerinde İranlı mevkitaşı Muhammed Cevaz Zarif'i telefondan arayarak iki ülke arasında yakın ve dostane ilişkileri ve iyi komşuluk ilkesine vurgu yaptı. Bundan önce de İran Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Tahran Büyükelçisini dışişlerine çağırarak Erdoğan'ın bölücü sözlerine sert itirazını iletti ve Ankara yönetiminden bu bağlamda derhal açıklama istedi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Dışişleri Bakanları arasında telefonda gerçekleşen görüşmenin ardından Ankara Büyükelçiliğimizden de bir açıklama geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesine istinaden İran'dan bir açıklama yapıldı. İran Büyükelçiliğinin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu Ankara-Tahran arasındaki yakın ve dostane ilişkileri ve Türkiye'nin İran'la kesin iyi komşuluk politikasının devam ettiğini vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu telefon görüşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduğuna ve okunan şiire ilişkin hassasiyetin farkında olmadığına dair güvence vererek Erdoğan'ın bu şiiri sadece Laçin ile Dağlık Karabağ hakkında olduğunu bildiği için Bakü geçit töreninde okuduğunu dile getirdi. Söz konusu telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Zarif de iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve saygının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı ile İran İslam Cumhuriyeti üst düzey yetkilileri arasındaki samimi ilişkilerin önemine değinerek ikili ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da genişleyip gelişmesini temenni etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de zafer geçidi töreninde İran'ın toprak bütünlüğüne karşı olan Aras Nehri ile ilgili bir şiir okumuştu. Erdoğan'ın bu şiiri okuması başta Doğu Azerbaycan halkı olmak üzere İran genelinde sert tepkiye neden olmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Cuma günü de Türkiye'nin İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve nota vermiş ve Türkiye Devleti'nden derhal konuyla ilgili açıklama yapmasını istemişti. Dün İslam İnkılabı rehberinin Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil ve Zencan vilayetlerindeki temsilcileri ortak bir açıklama yaparak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki sözlerine tepki göstermiş, Müslümanları ve İslam ülkelerini düşmanların komploları karşısında uyanık olmaya davet etmişlerdi. İran İlmiye Havzaları Müdürü Ayetullah Ali Rıza Arafi de dün yaptığı açıklamada İslami toprakların bütünlüğünü hedef alan her türlü açıklamayı kınayarak İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye ve özellikle Kafkasya'daki Müslüman ümmetinin uyanık olup küresel siyonizm ve cahillerin fitneciliğine aldanmayacağını vurgulamıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Avrupa Birliği'nin İran aleyhine casusluk yapmaktan yargılanan ve ülkenin ulusal güvenliğine aykırı hareket eden Ruhullah Zemin infazını kınayan açıklamasının ardından Almanya'nın Tahran Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanı Avrupa Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı tarafından İran İslam Cumhuriyeti'nin notası iletildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Ruhullah Zemin infazı ile ilgili müdahaleci açıklaması nedeniyle biraz önce Tahran'daki Fransız temsilciliği başkanının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Avrupa Birliği dün Zem hakkında yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'ne bir casusu idam ettiği için eleştirmiş ve kınamış. İslam Devrim Muhafızları Ordusu geçen yıl 14 Ekim günü yaptığı açıklamada Amad News web sitesi elebaşı Ruhullah Zemin bu ordu tarafından akıllıca bir istihbarat operasyonunda tutuklandığını duyurmuştu. 2016 yılından tutuklanmasına kadar geçen süreçte ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı suç işlemek, geniş çapta yalan yaymak, yıkıma yardımcı olmak, şehit kor general Kasım Süleyman'ı dahil üst düzey komutanların hareketlerini ifşa etmek, ülkenin ekonomik sistemini bozmaya yardımcı olmak gibi suçlamalar Ruhullah Zem'e yöneltilmişti. Yapılan 6 duruşma sonucu Devrim Mahkemesi belirtilen suçlamalardan 3. yeryüzünde suçlamalardan 3'ünü yeryüzünde fesat çıkarmanın göstergelerinden sayarak idam kararı verdi. İdam kararı ise dün sabah infaz edildi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 247 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7451 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Sözcü Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52.196'ya, vaka sayısının da 1.108.269'a çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.723'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 812.270'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı 72 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1.610.000'i geçti.
İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galiba, Venezuela Cumhuriyeti Kurucu Meclisi Başkanı'na gönderdiği mesajda parlamento seçimlerinin başarılı şekilde düzenlenmesini kutladı. İslami Şura Meclis Başkanı Galiba, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello gönderdiği mesajında parlamento seçimlerinin başarılı şekilde düzenlenmesini tebrik ederek iki ülkenin bağımsızlığı korumaya yönelik stratejik politikası ve Amerika'nın hegemonist girişimleri ve zalimce yaptırımları ile mücadeleye vurgu yaptı. Galiba yeni dönemde iki ülke işbirliğinin mevcut potansiyel ve imkanların devreye sokulması sayesinde daha da gelişmesini temenni etti. Venezuela parlamento seçimleri 6 Aralık tarihinde düzenlendi.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, Amerika ve Siyonist rejimin Şehit Fahrizade suikastı için bedel ödeyeceğini belirtirken, Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi de İran milletinin asla üstün başarılı evlatlarının temiz kanını yerde bırakmayacağını vurguladı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı bilim insanı Muhsen Fahrizade'nin ailesine Yüce Devrim lideri Ayetullah Hamenei'nin imzasıyla süslenmiş Nasr Onur Nişanı takdim etti. Burada basın mensuplarına konuşan Tümgeneral Bakri, şehit Fahrizade'nin İran güvenliği için yaptığı çabalarına değinerek, hiç kuşkusuz bilimsel alandaki şehidimizin intikamı İslam Devrimi Ordusu'nun operasyonel mantığına dayanarak uygun bir zamanda alınacaktır. Büyük şeytan Amerika ve Siyonist rejim bu cinayetin bedelini ödeyeceklerini bilmeli dedi. Tümgeneral Bakri, şehit Fahrizade'nin açtığı yolun daha güçlü, dikkatli ve hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de Nasr Onur Nişanı'nın şehit Fahrizade'nin ailesine takdim edildiği merasimde yaptığı konuşmada, İran milletinin asla üstün başarılı evlatlarının temiz kanını yerde bırakmayacağını belirterek, şehit Fahrizade'nin yaptırımlara rağmen sulta düzeni karşısında durup ilerleme ve başarı zirvelerine tırmandığını vurguladı. İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Damavan ilçesinde yer alan Absar bölgesinde düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşmüştü.
İran İstihbarat Bakanlığı ülkenin döviz sistemi aleyhinde faaliyet yürüten büyük bir dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini, üyelerin gözaltına alındığını duyurdu. İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin Yez vilayetinde düzenlediği operasyon sonucu İran'ın ekonomisi ve döviz sistemi aleyhinde faaliyet yürüten büyük dolandırıcılık şebekesinin 8 üyesinin gözaltına alınarak yargıya teslim edildi. İstihbarat Bakanlığı'nın duyurusuna göre söz konusu şebeke, yurt dışında paravan firmalar kurmak ve sahte faturalar çıkarmak suretiyle İran'ın Merkez Bankası'ndan 150 milyon avrodan fazla para alarak serbest piyasada satıp haksız kazanç elde etmiştir. Gerçekleşen operasyonda şebekenin önemli üyelerinden 8'inin gözaltına alınmasına ilaveten önemli miktarda döviz, banka dekontları, sahte faturalar ve mühürlere el konuldu.
İran Dışişleri Bakanı Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Ali Asgar Hacı, İslam Cumhuriyeti'nin baştan beri Yemen krizinin son bulması için siyasi çözüm önerdiğini ve önerisinin hala masada olduğunu kaydetti. Yemen'in El Mesire televizyon kanalına konuşan Hacı, Yemen'e saldırıların başladığı günden itibaren Tahran'ın krizin siyasi çözümüne vurgu yaptığını ve bu bağlamda 4 maddelik bir plan sunduğunu kaydetti. Yemen halkının gösterdiği direniş ve oluşturduğu denklemle bu ülkedeki savaşın 6 senedir sürmekte olduğunu, ancak saldırı başlatan ülkenin hedeflerine ulaşmadıklarını söyleyen Hacı, Yemen'deki savaşın çağımızın en büyük insani krizine yol açtığını, bölge ülkeleri, Amerika ve Yemen düşmanlarının savaşın çözüm olmadığı kanaatine varmalarını temenni etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kez daha AGİT Minsk grubunu eleştirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev Bakü'de Minsk grubu temsilcileriyle yaptığı görüşmede Minsk grubunun Bakü ile Erivan arasında Karabağ münakaşasının çözümü için yararlı herhangi bir iş yapmadığını kaydetti. Aliyev ayrıca bu ülke güçlenen Karabağ'ın işgal edilen bölgelerinden kurtarmayı başardığını duyurdu. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında 9 Kasım'da Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırdı. Rus barış güçleri temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından ateşkese uyulup uyulmadığını 24 saat izliyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 4 Azeri askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan, Rusya Devlet Başkanları ve Ermenistan Başbakanı arasındaki ortak bildiriye uyarak 26 Kasım'dan beri bölgeyi terk etmeyen Ermeni askerleri askeri mevziler kurdu. Son günlerde Azerbaycan askerleri ve sivillere karşı bir dizi provokasyon ve terör saldırısı gerçekleştirdiler ifadesini kullandı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Hadrut'ta iki yerleşim birimlerine bugün yeni saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.
İstanbul Mezarlıklar Müdürü korona kaynaklı ölümle ilgili kahreden rakamları açıkladı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye basınında yer alan bazı haberlere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, İstanbul'da koronavirüs sürecinde bulaşıcı hastalık kaynaklı ölümlerin 15 bini aştığını dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her bulaşıcı hastalık COVID-19 değildir açıklamasının doğru ama eksik olduğunu, kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi için COVID-19 kaynaklı ölümlerin net olarak açıklanması gerektiğini belirten Koç, bize sadece ön ölüm raporu geliyor. O yüzden sadece bulaşıcı hastalıktan dolayı öldüğünü biliyoruz. Ancak ölüm sebebini bilmiyoruz şeklinde konuştu. Öte yandan Koç, ölüm sayılarının yarısına yakını ise bu son 3 ay içerisinde gerçekleşti. Geçen sene bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişi bilgisi bizde hiç yok ifadelerini kullandı. Ölüm oranlarının 2'ye katlandığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı şöyle konuştu. Ekim, Kasım ayında artışlar başladı, şu anda da devam ediyor. Her yıl günlük ortalama 200 cenaze varken bu yıl Kasım ayında cenaze sayısı 400'ü nasıl buldu? Bunu nasıl açıklayacağız? Bir ayda 11.500 kişi yaşamını yitirdi. Geçen yılların Kasım ayı ortalaması ise 6.000 vefattı. 2020 yılındaki Kasım ayındaki önceki yıllara göre artan 5.500 ölümün bir önceki yıla göre 2 katı artan cenazelerin bir açıklaması olmalı. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasında casus krizi başladı. Yunanistan'ın Rodos adasında iki kişi Türkiye adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Fransız haber ajansının tutuklananlardan birisinin Rodos ile diğer adalar arasında sefer yapan bir gemide çalıştığını duyurdu. Bu kişinin Yunan donanmasının bölgedeki faaliyetleriyle ilgili Ankara'ya bilgi ilettiği aktardığı kaydedildi. Yunan polisi tarafından tutuklanan ikinci kişinin ise Türkiye'nin Rodos konsolosluğunda çalıştığı aktarıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde HDP Ağrı Milletvekili Diraye Taşdemir'in konuşması tansiyonu yükseltti. HDP ve AK Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdüler. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerinden parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında HDP Ağrı Milletvekili Diraye Taşdemir kürsüye çıktı. Taşdemir, geçen Ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlatarak şunları kaydetti. Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı. 6 yıl sonra hem de bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DDK ve HDK, TCA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor. Taşdemir'in konuşması ise genel kurulunda tansiyonun yükselmesine neden olduğu AK Parti milletvekilleri HDP'li Taşdemir'e tepki gösterdi.
Irak hükümet kaynakları Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin önümüzdeki hafta güvenlik, su ve ekonomik konularını görüşmek üzere kapsamlı bir bakanlık heyeti başkanlığında Türkiye'ye gideceğini doğruladı. Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Cenabi dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu ayın 17'sinde gerçekleştirilecek olan ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşülecek. Kazimi'nin ziyareti öncesinde de Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, güvenlik, siyasi ve ekonomik dosyalar gibi ikili ilişkilerle ilgili her türlü hususta anlaşmaya hazırlık amacıyla ziyarette bulunacak.
Haşi Şabi komutanlarından El Ubeydi, El Anbar vilayetinde yer alan Ayn el-Esed üssünde Irak Kara Kuvvetleri komutanının katılımı ile önemli bir güvenlik toplantısının düzenlendiğini duyurdu.
Ve Amerika'nın başkenti Washington'da Amerika Başkanı Donald Trump'a destek eylemleri sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında kavga çıktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irakçı'nın Kabil gündeminin barış, güvenlik ve stratejik işbirliği belgesinin oluşturması etrafında. İran ve Afganistan kapsamlı stratejik işbirliği belgesi hakkında 5. tur görüşmeler 15 Kasım tarihinde Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı ve Afgan mevkitaşı Mirveis Nab başkanlığında düzenlendi. Gelinen noktada ise iki ülkenin yetkilileri bir an evvel söz konusu stratejik belgeye son şeklini vermeye çalışmaktalar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, dün Kabil'de Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mirveis Nab, Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib ve Ulusal Barış Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile ayrı ayrı görüştü. Gerçekleşen söz konusu görüşmelerde İran-Afganistan arasında uzun vadeli kapsamlı stratejik işbirliği belgesi, Afganistan yönetimi ve Taliban arasında barış görüşmeleri, ayrıca iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi üç önemli konu başlığı olarak masaya yatırıldı. Seyyid Abbas Irakçı, Kabil'deki görüşmelerin ardından muhabirimize yaptığı açıklamada, kapsamlı stratejik işbirliği belgesinin İran ile Afganistan'ın uzun vadeli ilişkilerinin vizyonunu çizdiğini ve iki ülke ilişkilerinin pekişmesinde önemli rol ifa ettiğini işaretle, belge hakkında nihai değerlendirmenin pazar günü yapılacağını söyledi. Irakçı ayrıca Afganistan yönetimi ile Taliban arasında Doha'da yürütülen barış müzakerelerini işaretle yapılan görüşmelerin Afganlar arasında bir diyalog olduğunu ve hiçbir ülkenin bu müzakerelerin ayrıntılarına müdahale etmemesi gerektiğini sözlerini ekledi. İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yaparak, bu ülkede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayan çözüm yollarını desteklediğini duyurmuştur. Bu bağlamda Tahran, geçen Ekim ayında Afganistan Ulusal Barış Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a ev sahipliği yaptı. Afganistan Ulusal Barış Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Tahran'da İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile yaptığı görüşmede, İran'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Tahran'ın Afganistan İslam Cumhuriyeti ve anayasası ışığında barışı desteklediğini ve geçen 40 senede her daim Afganistan halkının yanında durduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'da kalıcı barışın ancak bu ülkedeki siyasi grupların katılımıyla mümkün olacağına inanıyor. Ancak bu bağlamda iki esas mesele var. Birinci mesele, yabancı güçlerin Afganistan'daki varlığıdır. Amerika'nın Afganistan'daki yaklaşık 20 senelik işgalci varlığı, bölgede barış ve huzurun işgalcilerin müdahalesiyle sağlanamayacağını açıkça ortaya koydu. İkinci mesele ise Afganistan'daki iç ihtilaflardır. Barışa ulaşmak için Afganistan'da tüm grupların yapıcı ve güven arttırıcı bir süreçte uzlaşmaya varacağını sağlayacak bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Tahran bir yandan Afganistan'da barış müzakerelerini desteklerken diğer yandan bu ülkenin ekonomisine katkı sağlamakta. Nitekim Afganistan'ın uluslararası sular ve Hindistan'a erişmesi İran üzerinden mümkün olmuştur. Hindistan'dan gelen yükler Çabahar Limanı'nda boşalttıktan sonra İran toprakları üzerinden Afganistan'a gönderiliyor. Son günlerde de Haf-Herat demiryolunun açılışı, İran ile Afganistan Cumhurbaşkanlarının video konferans aracılığıyla katıldıkları törende gerçekleşti. Ekonomik sorunlarının azaltılmasına ilişkin yapılan yardım ve sağlanan olanaklar, Afganistan'da barışın tesisine büyük katkı sağlayabilir. Ancak Afganistan'da sürdürülebilir barışın sağlanması için tüm kapasite ve imkanların devreye sokulması gerekiyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı'nın Kabil'de üst düzey Afgan yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri de bu çerçevede ele almak ve değerlendirmek gerekiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz bir Afgan yetkilinin Taliban'ın Şiileri kıyımdan geçirme tehdidi ile ilgili sözleri etrafında. Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının Facebook üzerinden IŞİD'çi Taliban'ın Şiileri kıyımdan geçirme tehdidi ile ilgili paylaştığı mesajı büyük tepki ve eleştirilere yol açtı. Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Emrullah Salih, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada IŞİD'çi Taliban'ın bir mesajda bu grubun tutuklu üyelerinin idam edilmesi halinde Kabil'i Şiilerin mezbaha yerine dönüştüreceği tehdidinde bulunduğunu yazdı. Salih'in paylaştığı bu mesaj ve bilgilendirme şekli ise yoğun eleştirilere yol açtı. Bu bağlamda Afganistan İslam Birliği Partisi lideri Muhammed Muhakkik yaptığı açıklamada devlet yetkililerinin açıklama yaparken sorumluca davranmaları gerektiğini söyledi. Muhakkik yüz yüze bir yetkilinin ağzından Kabil'de Taliban'ın Şiileri kıyımdan geçirme anlatısının da Şii toplumuna karşı psikolojik güvensizlik ortamını tırmandırdığını belirtti. Emrullah Salih'in Facebook'ta paylaştığı mesajından onun açısından mevcut koşullarda Taliban'ın Afganistan'a IŞİD örgütünün eylemlerinin bir benzerine gündemini aldığı anlaşılıyor. Salih'e göre Taliban'ın bu tehdidine karşı korunması gerekiyor. Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Emrullah Salih, Taliban'dan Şiilere kıyımdan geçirme tehdidini bir mesaj olarak paylaşmasına rağmen Taliban henüz bu bağlamda resmi bir açıklama yapmamıştır. IŞİD ile Taliban, Afganistan'da ekogüvenlik ve istikrarı bozmakta da ortak rol ifa etmektedirler ve bu da ülke güvenliği için en büyük tehdit ve tehlike sayılıyor. IŞİD ile Taliban, Afganistan yönetimine karşı savaşsa da bu tür eylemlerin en büyük kurbanı Afgan halkıdır. Elbette IŞİD ile Taliban'ın hedef ve ideolojileri birbirinde farklıdır. Son senelerde Afganistan'da IŞİD ve Taliban arasında işbirliği meselesi bazı Afgan yetkililer tarafından resmen gündeme getirildi. Ancak Taliban bu iddiaları tekzip etti. 3 sene önce Kabil'in Kasr-i Nüvin oteli önünde meydana gelen ve terör örgütü IŞİD'in üstlendiği terör saldırısının ardından Afganistan Hükümeti Yürütme Başkanı Abdullah Abdullah yaptığı konuşmada IŞİD örgütünün Taliban'ın işbirliği olmadan bu ülkede kendi hedeflerine ulaşmasının imkansız olduğunu vurguladı. Abdullah Abdullah bu açıklamada da IŞİD'in Taliban yardımı olmaksızın Kabil'deki kanlı saldırıyı gerçekleştiremeyeceğini de belirtmek istiyordu. Ancak Afganistan'da IŞİD ile Taliban arasında işbirliği veya rekabetleri konusunda çok farklı görüşler de bulunuyor. Taliban ise her defasında IŞİD ile işbirliği söylentileri reddetmiştir. Nitekim Afganistan'da bazı yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre IŞİD ile Taliban hatta rekabetlerini çatışmaya dönüştürerek sergiliyorlar. Juzjan ve Nangarhar yetkilileri bu vilayetlerin bazı bölgelerinde IŞİD ile Taliban arasında çatışmalar yaşandığını ve bunun insanların evlerinden edilmesine de yol açtığını bildirmiştir. Taliban'a göre IŞİD'in Afganistan'daki varlığı ve faaliyeti bu grubun Afganistan'daki konum ve faaliyetini tehlikeye düşürebilir. Afganistan'ın merhum siyaset uzmanı Vehid Müjde bundan 3 sene önce IŞİD ile Taliban arasında rekabet veya işbirliği ile ilgili açıklamaların arttığı bir sırada da yaptığı değerlendirmede şöyle demişti. IŞİD örgütü ile Taliban'ın birleşmesi düşünülemez. Çünkü bu iki örgüt ideolojik olarak ters noktalarda duruyorlar. Taliban, IŞİD'i Amerika kuklası olarak görüyor. Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının Taliban'ın Şiileri kıyımdan geçirmek tehdidinde bulunduğuna dair sözleri esasında Afgan halkına mezhep ve etnik kökenine bakmadan insanları hedef alan terör örgütlerinin insanlık karşıtı kimliği konusunda yanlış adres vermekten ibarettir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Ben akıllı bir olana sorga. Antıbın nabeti.
Bir an şey tarjistin ve uşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. 10 Aralık 2020 Irak'ın IŞİD terör örgütüne karşı zafer kazanışının 3. yıl dönümüydü değerli dinleyiciler. IŞİD terör örgütü 2014 yılında Irak'a saldırmakla bu ülke coğrafyasının yaklaşık 3'te 1'ini işgal etti. Bu cani terör örgütü dünyada eşine rastlanmayacak kadar Irak'ta vahşi cinayetlerin altına imza attı değerli dinleyicilerimiz. Tabii bu arada Irak ordusunun IŞİD saldırdığında pratikte işlevsiz hale geldiği bir sırada Irak Şialarının yüksek merci Ayetullah Sistani'nin fetvasıyla Haçlı Şabi Hareketi kuruldu. Bu hareket ve halk güçlerinden oluşan bu kurum da bayağı etkiliydi terörle mücadele sürecinde Irak'ta. Şimdi Irak'ın güvenlik durumunun nasıl bir aşamaya geldiğini ve bu ülke içinde ara sıra bazı protesto eylemleri oluyor da bunlardan maksat ne, kimler bunları yürütüyor, yönetiyor perde arkasında gibi bazı sorular vardır. Irak'ın güvenlik durumunun nasıl bir seviyede olduğunu konuşmak için uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Uçan Doktor Sayın Abbas Karaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Bildiğiniz gibi 3 yıl geçti IŞİD terör örgütünün Irak'tan temizlenmesi üzerinden ve şimdi Irak'ın ülke içinde güvenlik açısından nasıl bir seviyede olduğu hep konuşuluyor. Tabii bu arada IŞİD terör örgütünün o cani eylemlerine rastlamasak da ara sıra biliyorsunuz bazı protesto eylemlerinde 500-600 belki 1000'e kadar ulaşacak sayede kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Gelinen aşamayı nasıl değerlendirirsiniz Irak'la ilgili efendim?
Valla gelinen aşaması şöyle. Irak'ı nispeten yakından izlediğime göre bir, merkezi bir güçlü hükümet kurulması lazım Irak'ta. Irak merkezi hükümeti güçlenmedikten sonra bunlar devam edecektir. Şu anda şöyle bakacak olursak Irak fiilen yani sosyolojik olarak üçe bölünmüş. Kuzeyde Kürt bölgesi, Orlanda arasında zaten biliyorsunuz zamanlarda Barzani ve Taliban'ı geleneksel olarak ikisinin yine tekrar ihtilaflar söz konusudur. Mutlaka çıkarlığa paylaşmaktır. Ortada Sünni bölge, Cüneyde Basra civarında Şiiler. Bunu bir kere Irak'ta aklı selim kim varsa Kürt'ü, Şii'si, Sünnisi, Türkmeni hepsi bir araya gelip Irak merkezi hükümetinin ya yani Bağdat hükümetinin güçlendirilmedikten sonra her zaman için oradaki bölgedeki terör örgütleri, tabi terör örgütlerinin destekçileri vardır. Güçlü bir Irak'tan haz etmeyen İsrail ve İsrail'in Siyonist rejiminin yandaşları yani bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar hepsini ben sayabilirim. Bunlar hepsi kim ne derse desin bir şekilde Siyonist rejiminin ortaklarıdır. Bunlar güçlü bir Irak istemeyecekler. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu nedenle dolayı bugün pazar yerinde, yarın ne bileyim herhangi bir karakolun önünde, obisicum bir tane çarşıda, okulda bir patlama yapacaklar. Bu nedenle de Irak'ın öncelikle bütün sınırlarını, uluslararası sınırlarını muhafaza altına alması gerekiyor. Her türlü teröristin, silahın girip çıkışını engellemesi lazım. Öte yandan biliyoruz ki her ne olursa olsun yani ben asla Amerika'nın ve diğer yandaşlarının ve onların IŞİD'le mücadele etmediğini, IŞİD'i dönemde kendi çıkarları için kullandıklarını biliyoruz. Yani Irak'ın tamamıyla şeyi geleceği neye bağlıdır? Güçlü bir merkezi hükümet. Tabii bir de bunun komşularla ilgisi var ki derhal durmaksızın acilen Irak merkezi hükümeti, İran İslam Cumhuriyeti merkezi hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ve tabii ki Suriye bir araya gelip bölgede istikrarsızlığın önünü kesme açın, güvenlik, istihbarat konularında işbirliği yapıp bu terör örgütlerinin bölgeden def edilmesi için işbirliğine girmeler lazım. Bu en mantıklı yol budur.
Peki sizce Irak'ta bu merkezi ve güçlü bir hükümet kurulursa IŞİD kalıntıları, sapkın akımlar, efendim Bağızçılar Irak'ta biliyorsunuz sokak şiddeti yaratma konusunda bunları bu sokak gösterilerini kullanıyorlar. Bunlarla mücadelede acaba başarılı olabilir mi?
Kesinlikle olur. Şöyle bir şey var. Özellikle şunu söylemek gerekiyor ki Haçlı Şabi de bir şeyden paramiliter bir örgütün olup Irak Silahlı Kuvvetleri'nin satısı altında yani tabii öyle Irak Merkezi Hükümeti'nin ordusu tamamen Irak hükümetinin olacaktır. Amerika ve diğer emperyalist devletlerden egemenliğinden, hakimiyetinden uzak Irak'ın gerçekten Irak'ın çıkarlarını koruyacak bir ordu olması lazım. Irak'ın bütün sınırlarını koruyacak bir de şey olması lazım. Irak merkezi istihbarat örgütlerde öyle olması lazım. Herhangi bir etnik, mezhep, dinsel grubun değil de Irak merkezi hükümetinin çıkarlarını koruyacak bir istihbarat, bir güvenlik, bir iç güvenlik örgütü kurulursa ancak böyle olur. Bunu biz şeyde de görüyoruz. Yani bugün Libya'da da bunun benzeri var, Yemen'de de var. Yani bütün İslam dünyasının derdi eskiden, çok eskiden biliyorsunuz İngiltere emperyalist, yani sömürgecilikten önceki de kolonyalizm döneminde bu suyu bulandır balık tut tezinden hareket eden İngiltere'ydi. O zaman biliyorsunuz kabileleri, etnik gruplar birbirine düşürür ve hakimiyetin kurardı. Bugün de bir nebze onun benzerini görüyoruz. Bu nedenle dolayı eğer bu ülkeler akıllar başındaysa herhangi bir düşünceden yani senin yaşam biçimin budur, senin dini düşüncen budur, felsefi düşüncen budur, dilin budur, etnik kökenin budur. Bunu bir tarafa koyacaksın. Irak hükümeti, Irak vatandaşı mısın? Bitti. Ya da Libya vatandaşı mısın? Bitti. Yemen vatandaşı mısın? Bitti. Ve bir araya gelip bunu nispeten bir şekilde böyle bir az da olsa şey başardı. Bu sözde Arap Baharı'ndan sonra Tunus başardı bunu. Bakın bir araya geldiler ve şu anda Tunus'tan asla böyle bir şey saldırı görmüyoruz. Yani bazı ülkeler bunu başarıyorlar. İslam dünyası bunu şey etmesi lazım dediğim gibi. Zaten 10 Aralık'ta biliyorsunuz insan hakları evrensel beyannamesinin yayınlanması günüydü. Orada böyle insanların dilinin, dininin, ırkının, renginin önemli olmadığını herkesin bunlardan ari olarak bütün bu insan haklarından yararlanması gerekiyor. Bu nedenle Irak'ta da bunu bir tarafa bırakmak lazım. Lübnan için de bu söz konusudur. Yani bölge her tarafa bakacak olursak, yani bütün bu bölge çok uluslu, çok milletli, çok renkli, çok düşünceli, çok mezhepli, çok dinli. Kafkasya'da böyledir, Orta Doğu'da. Bunun tek yolu vardır dediğim gibi, insanları insan olarak veya bu ülkenin vatandaşı bireyi olarak düşünmek lazım. Ulusal, bağımsız, egemen devletlerin tek yolu birey olarak ülkenin hizmetinde ve tabii ki devletin de güvenlik ve diğer istihbarat örgütleri de bu doğrultuda hareket ederse sorunlar çözülür tabii demokrasiyle beraber.
Doğru. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum. Bir de bugün biliyorsunuz 3 gün Türkiye'de devletimizin uzun gördüğü sokağa çıkma yasağı var tabii ki bu pandemiden dolayı. Bütün dinleyicilerimize Türkiye'nin dört bir yanında güzel evlerde oturmaları ve inşallah bir an önce bu pandemiden de kurtularak daha sonraki güzel günlerde buluşmak umuduyla.
Amin. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Uçan Doktor Sayın Abbas Karars hocamızla konuştuk. Irak'ın güvenlik durumu ile ilgili bugünkü sohbetimizi kısaca sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Huşam Şerif, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bölgeyi İsrail ve Arabistan lehine karıştırmak istediğini duyurması, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Zarif'le yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasında yakın ve dostane ilişkilere ve iyi komşuluk ilkesine vurgu yaparak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın milli egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve okuduğu şiirin hassasiyet uyandıracağından haberdar olmadığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistinli grupların birlik vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistinli 5 grubun genel sekreterleri, diğer tüm Filistinli grupları Filistin'de milli vahdetin sağlanması için yeni bir zirve düzenlemeye davet etti. Filistin Halk Kurtuluş Örgütü Başkomutanlığı, İslami Cihat, Filistin Halk Kurtuluşu Savaş Öncüleri, Şimşek Güçleri ve Filistin Kurtuluşu için Demokratik Cephe adlı 5 Filistinli grup, düzenlenen oturumda bölgesel ve milli bazda yaşanan gelişmelerin sonucunda Filistin'in durumunu ele aldı. Filistinli gruplar oturumda 5 maddelik bir bildiri yayımlayarak Oslo Anlaşması'na karşı çıkılmasını, Filistin Kurtuluş Örgütü Konseyi'nin kararlarına bağlı kalınmasını, Filistinli grupların arasında milli diyalog sürecinin devam etmesini, milli vahdetin yeniden inşa edilmesini, Filistinli milli kurumların yeniden yapılandırılmasını, milli strateji üzerinde mutabık kalınmasını, ortak liderlik kadrosunun kurulmasını ve işgalci Siyonist rejim yok oluncaya dek intifaya devam edilmesini istediler.
Risalet gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İran'ın nükleer anlaşma ile ilgili pozisyonunu destekleyerek nükleer anlaşmanın gözden geçirilmemesi gerektiğini vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri Hücetül İslam Hamid Şehriyari'nin Nijerya'da işlenen cinayete dair uluslararası camiaya çağrısını konuşan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, uluslararası çevrelerin Nijerya'nın Zaria kentinde işlenen cinayetlere karşı sessiz kalmasını insan haklarına karşı çifte standart tutum niteledi. Cumartesi günü Nijerya'nın Zaria kentinde şehit düşenlerin 5. yıl dönümü dolayısıyla telekonferans yöntemiyle düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Hüccetül İslam Şehriyari, bu büyük facia gözden geçirildiğinde bu cinayeti işleyenlerin arkasında Siyonistlerin kanlı eli açıkça görüldüğünü belirtti. Hüccetül İslam Şehriyari olayda yaşanan katliamın büyüklüğü ve uygulanan şiddetin genişliği, İslam düşmanlarının İslami uyanış ülkülerine yönelik kin ve düşmanlığını açıkça ortaya koyduğunu belirterek şöyle dedi. Siyonistler için Filistin, Irak, İran veya Nijerya hiç fark etmiyor. Bunlar nerede ellerine fırsat geçerse barbarlık yapmak ve kinlerini kusmak için kullanıyor. Hüccetül İslam Şehriyari şöyle devam etti. Zaria katliamı İslam dinini ve İslam ümmetinin vahdetini tahammül edemeyenlerin işledikleri cinayetin en bariz örneğidir.
Hemşeri gazetesinde İran üniversitelerinin dünyanın en etkili üniversiteleri arasında yer almasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam Dünyası İstinadi Bilimler Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Dehkani, İran'ın 74 üniversitesi ve araştırma merkezinin dünyanın en etkili üniversiteleri olan %1'lik üniversitelerin arasında yer aldığını açıkladı. İslam Dünyası İstinadi Bilimler Merkezi Başkanı Dehkani konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Clarivate Analytics ISI müessesesine ait olan bilimsel temel endeksler ESI merkezinin son güncellemesine göre İran'ın 74 üniversitesi ve araştırma merkezi dünyanın en etkili üniversiteleri arasında yer aldı. Dehkani bu rakamın bir önceki yıla oranla %14 artış kaydettiğini belirtti. Dehkani, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei tarafından tebliğ edilen bilim ve teknoloji politikaları belgesinde de bilim ve teknolojilerin dünya genelinde referans olduğu meselesinin ilk madde olarak vurgulandığını, referanstan maksat araştırmacıların başvurması ve istinad etmelerinden maksat da başka araştırmacılara üretilen bilimden yararlanma dereceleri kastedildiğini ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 50. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kusma ve mide bulantısı hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler, sevdiklerinizin sağlık alanında farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Sindirim sistemi veya gastrointestinal hastalıklar, besin maddelerinin sindirimi ve emilimini ve vücudun genel sağlığını olumsuz etkileyen hastalıklardır. Sindirim sistemi ağızdan başlayıp makata kadar devam eden kıvrımlı bir sistemdir. Bu nedenle sindirim sistemi hastalıkları çok çeşitli hastalıkları kapsar. Sohbetimizin devamında mide bulantısı ve kusma ile ilgili konuşacağız.
Mide bulantısı ve kusma başka bir hastalığın belirtilerinden olabilir. Mide bulantısı, midenin boşalmak istediği durumdur. Kusma ise midenin zorunlu olarak istenmeden boşalması durumudur. Mide bulanması veya kusma zamanı ise nedenini açığa vurabilir. Mide bulantısı veya kusma yemek yedikten biraz sonra gerçekleşirse mide ülserleri veya psikolojik sorunların göstergesi olabilir.
Mide bulantısı veya kusma yemek yedikten 1 ila 8 saat sonra yaşanırsa o zaman yemeğin bayat olduğunu ve insanın zehirlendiğini gösterir. Salmonella gibi gıda ve yemekten kaynaklanan hastalıklarda mikropların üremesi ve çoğalması için gereken süreden dolayı belirtiler daha geç belirtiyor.
Kusma kişinin dayanamayacağı kadar ağırsa veya mide bulantısı aşırı düzeyde yaşanırsa o zaman kişi 8 saatten fazla sıvıları midesinde tutamayacaktır. Böylece kişi kesinlikle doktora başvurmalıdır. Çoğu durumlarda mide bulanması ve kusma kendiliğinden iyileşir ve evde tedavi edilir. Tabii evde tedavi etkili olmazsa kişi dehidrasyon durumunu yaşar. Kişinin kafası darbe aldığında veya enfeksiyona kapıldığında da kusma durumu söz konusu olabilir. Böylece kişi doktora başvurmalıdır.
Mide bulantısı ve kusma, vücudun isteksiz ve irade dışı performansını kontrol eden beynin bir bölümü tarafından denetlenmektedir. Gerçekte kusma, beyin sinyalleri tarafından tetiklenen bir durumdur. Kusmayı tetikleyen sinyaller, hareketlenme, koku alma, tat alma faktörleri, farklı hastalıklar, duygular, acı, darbe, enfeksiyon, yemek, baş dönmesi ve diğer durumlardan dolayı olabilir.
İştahsızlık ve aşırı yemek gibi iştah sorunları, yemek zehirlenmesi, özel viral enfeksiyonlar, arabada mide bulanması gibi özel hareketlilik durumları sorunları, denizde kusma, baş dönmesi, beyin kanaması veya kafanın darbe alması, safra kesesi hastalığı, apandist, migren, beyin tümörleri, menenjit gibi beyin enfeksiyonları, beyinde su toplanması olarak da bilinen beyin ventriküllerinde ve boşluklarında normalin üzerinde beyin omurilik sıvısı veya serebrospinal sıvı birikmesi durumu olan hidrosefali, anestezi ilaçlarının yan etkileri ve diğer durumlar da kusmanın devamına yol açabilir.
Ayrıca pilorik stenoz gibi mide sorunları da bebeklerde kusmaya yol açabilir. Bunun yanı sıra mide kanaması, enfeksiyon, tetiklenme, bağırsakların tıkanması, kimyasal veya mineral maddelerin azlığı veya çokluğu zehirli maddelerde kusmaya yol açabilir. Buna ilaveten kusma özellikle de hamilelik döneminde tekrarlanan bir durumdur.
Hamileliğin ilk aylarında sabahleyin halsizlik durumu sık yaşanan bir durumdur. Ancak bu durum kimi zamanlar tüm hamilelik süresince devam eder. Kimi ilaçlarda mide bulanması veya kusmaya yol açabilir. Genellikle ilaçlara alerji sorunu kusmaya yol açmaz. Ancak kimi ilaçların yan etkilerinden biri de kusmadır. Bilhassa kemoterapide kullanılan kimi özel ilaçlar ve de eritromisin gibi antibiyotikler ve güçlü ağrı kesiciler de kusma ve mide bulantısına yol açabilir.
Özellikle çocuklarda şiddetli mide bulantısı veya ateşle birlikte kusma ve mide bulantısı yaşanırsa doktora mutlaka görünün. Kan kusmak veya kafa travması geçirmek, ayrıca mide bulantısı ile birlikte baş dönmesi veya halsizlik veya şiddetli baş ağrısı varsa bir doktora görünmek şarttır.
Çoğu doktorlar hastanın tıbbi geçmişini inceleyerek kapsamlı fiziki muayene yaparak bu hastalığı teşhis edebilir. Doktor, bazı durumlarda hastalığı teşhis etmek için herhangi bir teste ihtiyaç duymasa da hastanın fiziksel muayenesine ve tıbbi geçmişine göre testler de yaptırabilir.
Bulantı ve kusma teşhis sürecine paralel olarak ilaçla tedavi edilebilir. Hastalığın semptomları tedavi ve kontrolün ardından ortadan kalkar. Bulantı ve kusma genellikle dehidrasyon nedeniyle daha da kötüleşebilir ve bu da tehlikeli bir döngüye yol açabilir. Mide bulantısı sıvı içmeyi zorlaştırır ve dehidrasyonu daha da kötüleştirir ve ardından bulantı daha da şiddetlenir.
Doktorunuzun sizin için reçete edebileceği çeşitli mide bulantısı önleyici ilaçlar vardır. İlaçlar kişinin durumuna ve hastanın da ne tür ilaçlar alabildiğine göre reçete edilir. İlaçlar tabletler veya şuruplar veya çözünür veya dilaltı tabletler, intravenöz enfeksiyonlar, intramüsküler enjeksiyonlar veya rektal fitiller, spor tiyozal şeklinde olabilir. Uygun ilacın da seçimi hastanın durumuna göre bağlıdır.
Mide bulantısı için ev ilaçları mideyi dinlendirmek ve dehidrasyondan amaçlıdır. Hastalığın ilk 24 saatinde renksiz sıvılar yenmeli ve ardından önceden hazırlanmış bir diyete uyulmalıdır. Su, spora özel içecekler ve berrak et suyu midenin emmesi kolay olan renksiz sıvılardır. Bu aşamada çok fazla sıvı içmeyin çünkü midenin açılması mide bulantısını daha da kötüleştirebilir. Mide belli miktarı tolere edebildiği için her aşamada 28-56 gram arası sıvı 10 ila 15 dakika ara ile tüketilmelidir. Çocuklarda ve bebeklerde bir seferde 5 ila 10 cc veya 1 ons sıvının 3'te 1'inden daha azı tüketilmelidir.
Mide bulantısı ve kusma sırasında ilk 24 ila 48 saat süt ürünlerinden kaçınılmalıdır. İnce bağırsakta enfeksiyon varsa sindirim enzimini zayıflatır ve mide sütü ve süt ürünlerini sindiremez ve bu da şişkinlik, ishal ve kusmaya neden olur. Hasta iyileştikçe bu yiyecekleri tekrar yiyebilir ancak midenin işleyişini düzenlemek için uzmanlar hastaya diyetine muz, elma sosu, pirinç ve kebap gibi yatıştırıcı yiyeceklerle sınırlamasını önerir. Sohbetimizin devamında çocuklarda yaşanan kusmanın nedenlerini özet bir şekilde ele alacağız.
Çocuklarda kusma, bir bebeğin midesinin içindekilerin yemek borusuna ve ağzından dışarı atılmasıyla yaşanır. Mide bulantısı yetişkinlerde ve daha büyük çocuklarda kusmayla ilişkili olsa da 3 yaşın altındaki çocuklar genellikle mide bulantısı yaşadıklarını dile getiremezler. Bebeklerde kusma, yiyeceklerin dışarı itilmesi ve atılması ile karıştırılmamalıdır. Kusma basınçla ve sık sık yaşanan bir durumdur. Bebeğin sütü dışarı püskürtmesi ve ağzından çıkarması strese yol açabilir, ancak genellikle emzirmeden sonra ortaya çıkan normal bir durumdur. Kusma genellikle ciddi bir sorun değildir. Ev ilaçları genellikle bebeğinize yardımcı olur. Çocuğunuzun berrak sıvıya bile olumsuz tepki gösterip veya semptomlar kötüleşirse doktorunuza görünün.
Bebekler de dahil bazı çocuklar bilinmeyen nedenlerle kusarlar. Bebeklerde mide, bağırsaklar, kulaklar, idrar yolları, akciğerler veya apendiks enfeksiyonu, mide reflüsü nedeniyle gastrointestinal problemler, gastrointestinal tıkanma veya pilori stenozu, mide ve bağırsaklar arasında daralma, gıda alerjileri, aşırı emzirme, bebeklerde emzirirken hatalı pozisyonlar ve bebek tarafından yutulan kimyasallar veya toksik nesneler ve tabii ki sarsıntılar ve migrenler çocuklarda kusmanın en yaygın nedenleridir.
Çocuklar söz konusu olduğunda ne zaman doktora görünmeniz gerektiğini bilmek önemlidir. Çocuk havale geçirirse veya kan veya safra kusarsa veya kahve telvimsi madde görülürse muhakkak doktora başvurulmalıdır. Çocuğunuz huzursuzsa, boynu ağrıyorsa ve baş ağrısı varsa veya şiddetli karın ağrısı ve idrar yaparken ağrısı varsa da muhakkak doktora görülmelidir. Ayrıca bebeğinizin enerjisi kalmadığında ve uyanmakta güçlük çektiğinde veya ağız kuruluğu, gözyaşı olmadan ağlama veya normalden daha az idrar yapma gibi dehidrasyon semptomları olduğunda da doktora görünmesi şarttır.
Çocuk saatte 3 defadan fazla kusarsa midede ciddi bir enfeksiyonun işareti olabileceğinden en iyisi bir doktor tarafından kontrol edilmesidir. Ayrıca çocuğun her yemekten sonra yemeğini dışarı püskürtmesi ciddi aranacak bir durumdur. Yüksek ateş, ishal ve kusmanın bir çocuğun sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye atabilecek ölümcül bileşikler olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun semptomlarını gördükten hemen daha ciddi bir sorun haline gelmesini beklemek yerine bir doktora görünmek en iyisidir.
Çocuklarda bulantı ve kusmaya neden olan hastalıkları önlemek için hem ellerinizi hem de bebeğin ellerini yemeklerden önce ve sonra yıkamak gerekir. Oyuncaklarını her türlü kirlilikten uzak tutun. Gerekirse bir beyazlatıcı tozu çözeltisiyle her şeyi temizleyin. Bebek mamasının hazırlanmasında sağlık kurallarına iyice uyun ve bu yemeği ve mamayı uzun süre dışarıda tutmayın.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 50. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız.
Geçen bölümde Rezevi Horasan eyaletini ziyaretimizi noktaladıktan sonra bugün sizi Güney Horasan eyaletine götürmek istiyoruz. Güney Horasan eyaleti 151.193 km² alanı ile İran'ın en doğusunda yer alan bir eyaletimizdir. Güney Horasan eyaleti doğudan Afganistan, kuzeyden Rezevi Horasan, batıdan Yezd ve Kirman ve güneyde de Sistan ve Beluşistan eyaleti ile komşudur. Güney Horasan eyaleti, İran'ın güney eyaletleri ile Kutsal Meşed kenti arasında uzanan kar yollarının üzerinde yer alıyor.
Güney Horasan eyaletinin iklimi kurak ve çöl iklimidir ve yıllık ortalama yağışı ancak 150 milimetreyi bulur. Güney Horasan eyaleti 2004 yılında Horasan eyaletinin Bakanlar Kurulu kararına göre 3 eyalete bölünmesi üzerine eyalet kimliğine kavuştu. Güney Horasan eyaletinin merkezi Bircan kentidir. Eyalet toplam 11 ilçeden oluşuyor. Bu eyalet İran genelinde sarıçalı ve hünnap üretiminde birinci, safran ve pamuk üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Eyaletin diğer tarım ürünlerini fıstık, nar, badem, elma, armut, ayva, kiraz, vişne, kayısı, şeftali, hurma, dut, ceviz, incir ve iğde gibi ürünleri örnek vermek mümkün. Tarım ürünlerinde Güney Horasan eyaleti pancar üretiminde de İran genelinde 8. sırada yer alıyor. Eyalette ayrıca buğday, arpa, pamuk, baklagiller ve sebzevat da yetiştiriliyor.
Güney Horasan eyaleti madenler bakımından da büyük potansiyele sahiptir. Örneğin İran'ın manyezit madenleri bir tek Bircan ve Serbişe ilçelerindedir. Yine İran'ın en büyük ve tek asbest madeni ise bu eyaletin Nahbendan ilçesinde yer alıyor. Eyalette bu madenlerde başka granit, beyaz kum ve bazalt gibi diğer bazı önemli madenler de bulunuyor. Güney Horasan bölgesinin bir başka önemli madeni eyaletin güneybatısında Kale Zeri Bakır madenidir. Bu maden yüksek ayarı yüzünden dünyada ünlü bir maden sayılır. Güney Horasan eyaleti ayrıca halı, çanak, boya, demircilik, bakırcılık, hasır, keçe, kilim, kumaş, kuyumculuk, deri, iğne işleme gibi el sanatları ile ünlüdür.
Değerli dostlar, Güney Horasan eyaletinin merkezi Bircan kenti deniz seviyesinden 1480 metre yükseklikte ve başkent Tahran'dan 1320 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu kentin adı ta eski çağlardan bu yana Bircand olmuş. Fakat yazılarda ve ansiklopedilerde Bircand, Bercen, Berken ve Birgend olarak yazılmıştır. Bu kentten ilk kez Kameri 7. yüzyılda Mecmu'l Beledan adlı eserde söz edilmiştir. Yine Marco Polo, Yakup Hemavi, Mukaddesi ve Hamdullah Mustufi gibi seyyahlar ve tarihçiler de eserlerinde bu kentten bir nevi söz etmişlerdir.
Bircan kenti Güney Horasan eyaletinin en önemli ve en tarihi kentlerinden biridir. Bircan'ın küçük bir parçasını oluşturduğu yörenin adı ise Kahistan'dı. Bu yöre dağlık bir alandan oluştuğu için İsmailiye gibi tarikatların sığınağıydı. Öte yandan yöre Hicaz Yarımadası'nın iklimini andıran çöl ve kurak iklimi yüzünden Abbasi halifelerin ve hükümdarlarının zulmünden kaçan Arapların ilgi odağındaydı. İklim bakımından Bircan'ın iklimi çevresindeki yüksek dağlar ve geniş ovalardan etkileniyor. Kentin İran'ın merkezi çölüne yakınlığı sıcak yaz ayları ile bilinen çöl ikliminin etkili olmasına sebebiyet veriyor. Öte yandan bölgede doğudan batıya uzanan dağlar çölün sıcaklığını kısmen hafifletiyor ve iklimini biraz ırımlı hale getiriyor. Bircan hali hazırda Güney Horasan eyaletinin de en önemli kenti ve bölgenin de ticaret merkezi sayılıyor.
Bircan bölgesinde çok sayıda güzel bina, eski bahçeler ve tarihi hamamlar bulunuyor. Bu eserlerin mazisi Gacarlar ve Zendiye iktidarlarına uzanıyor. Bircan'ın en ünlü tarihi binalarından biri, kentin merkezinde yer alan bir köşktür. Bu bina 6 katta inşa edilmiştir ancak bu 6 kattan fakat 2 katı kullanılabilir şeklinde inşa edilmiş ve geriye kalan katlar sadece binaya formunu kazandırmak için yapılmıştır. Giriş katta oluşturulan kullanılabilir alanlar bir dizi bezemelere sahip olmanın yanı sıra diğer bölmelerin ve odaların koridorlarla birbirine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu binanın merkezinde havuz bölümü yer alıyor. Havuz bölümü mimari özellikleriyle giriş katta ilginç bir merkeze nokta oluşturuyor. Öyle ki havuz bölümüne uzanan çeşitli bölümlerden girişler bu noktada birleşiyor. Havuz bölümü binanın ana tabanından 1 metre daha alçaktadır ve sekizgen şeklinde tasarlanmıştır. Bu aranan çevresi ise çeşitli bezemelerden oluşuyor. Havuz bölümünün aydınlığı ise binanın kubbesinde açılan pencerelerce temin ediliyor. Yine burada yapılan güzel bir şelale havuz bölümünün havasını tazeleyerek hoş bir atmosfer oluşturuyor. Bu bina İran'ın milli eserler listesinde kayda alınmıştır.
Bircan kentinin eski dokusunda yer alan Şevketiye Medresesi de bu kentin önemli tarihi eserlerinden biridir. Bina tek eyvanlı inşa edilmiş ve avlusu ve çevresini saran hücreler, koridorları, kral dairesi ve hamamı ile birlikte ziyaretçilerin ilgi odağındadır. Şevketiye Medresesi'nin giriş bölümü mukarnes bezemelidir. Bu bina Kameri 1312 yılında Muharrem ayına özel yas merasimleri için inşa edildi ve Kameri 1326 yılında Bircan'ın ilk yeni medresesi de bu binada açıldı.
Değerli dostlar, Bircan kentinin bir başka önemli tarihi ve turistik cazibesi kentin Dört Ağaç Mahallesi'dir. Bu mahallenin tarihi ve kültürel caddesi Şevketiye Medresesi'nden başlayarak Aşura Ulu Camii'nde de son buluyor. Bu caddenin iki tarafında 20'yi aşkın tarihi eser yer alıyor ve İran'ın tarihi eserler listesinde kayda alınmış bulunuyor. Ve her biri özel mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu caddenin üzerinde birkaç medrese, konut, Hüseyiniye, cami ve su deposu yer alıyor. Dört Ağaç Mahallesi, Ulu Cami, Hamamı, Tarihi Medresesi ile birlikte bundan 28 yıl önce İran'ın Milli Eserler Listesi'ne kayda alınmıştır.
Ekberiye Köşkü ve Bahçesi de Bircan kentinin tarihi eserleri arasında yer alıyor. Bu bina Gacarlar döneminde ve Şevketülmelik tarafından iki katta inşa edildi. Bahçe 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası olarak kayda geçti. Bina Gacarlar döneminin başından sonuna kadar birkaç aşamada inşa edildi. Yaklaşık 45 bin metrekarelik alanı olan bu bahçede birkaç bina yer alıyor. Bu binaların en eski olanı Hişmetülmelik Köşkü'dür ve bahçenin doğusunda iki katta inşa edilmiştir. Binanın giriş katı iki uzun koridordan oluşuyor ve bu kompleksin üç önemli bölümü olan ana bahçe, güney bahçe ve ahır bölümünü birleştiriyor. Merkezi köşk ise konukların ağırlandığı ve bahçenin ana çekirdeği olarak oldukça güzel bezemelerden yararlanıyor. Yine merkezi köşke uzanan ana cadde ve bu caddeyle birleşen diğer caddelerin iki tarafında bulunan uzun boylu çam ağaçları bahçenin güzelliğine ayrı bir güzellik katıyor.
Günümüzde bu bahçe ve köşkü Güney Horasan Kültürel Miras ve Turizm Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. Gacarlar döneminin başlarında inşa edilen bina ise şimdilerde kütüphane olarak kullanılırken, merkezi köşk ise arkeoloji ve antropoloji müzesi olarak hizmet sunuyor. Kompleks'te yer alan Yaban Yaşam Müzesi'nde ise Güney Horasan İyaleti ve Bircand ilçesinde barınan nadide hayvan örnekleri sergileniyor. Güney Horasan yöresinde barınan en nadide kuşlar bu komplekste yer alıyor. Yine Ekberiye Bahçesi'nde yer alan Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde yöre halkının geçimi, yaşam tarzı ve meslekleriyle ilgili bazı örnekler sergileniyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hepiniz Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yakınları ve akrabaları ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormaya sıla-i rahim denir. Gerçekte akrabalarla yakın ilişki kurmak ve başta ebeveyn olmak üzere yakınlarımızı iyilik etmek ve saygı göstermek Yüce Allah katına yakınlaşmanın önemli yollarından biridir. Ve Allah'a iman etmekten sonra en faziletli dini amellerden sayılır. ve İslam dininde bu amel için büyük mükafatlar vaat edilmiştir. Muba o kadar önemlidir ki tüm Şii alimler kitap, sünnet ve akıl kaynaklarına istinad ederek bu ameli önemli dini vecibelerden saymıştır. Ve buna ulaşabilmek için bir yıl sürecek seyahat bile tavsiye edilmiştir. Bir rivayete göre İslam peygamberi sahabeye şöyle buyurur. Acaba sizi dünya ahiret ahlak açısından en üstün insanın nasıl olacağını anlatmamı ister misiniz? Sahabe de evet diye arz eder. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Onunla ilişkisini kesenle yeniden ilişki kuran insan en üstün insanlardan biridir. Değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.